bir mucizedir Cumhuriyet. Tarih 20 Ağustos 1922. Büyük taarruzun başlamasına 6 gün var. Hakimiyet-i Milliye gazetesinde bir haber çıkar. Çay ziyafeti başlıklı bir haberde Başkumandan Mustafa Kemal Paşa'nın köşkte bir çay ziyafeti vereceği yazıyordu. Aslında tuhaf bir durum vardı. Ülke işgal altındaydı. Anadolu'da düzenli bir ordu kurulmuştu. Türklerden başka hamleler bekleniyordu ama çay partisi veriliyordu. Haber dalga dalga Ankara'ya yayılır, işgal kuvvetleri rahatlar, hatta çeşitli dedikodular yayılır. Herkes çay partisiyle ilgilenirken, başkomutanın annesi Zübeyde Hanım bile oğlunu çay partisinde sanırken, Mustafa Kemal Paşa çoktan cepheye ulaşmıştı bile. ...30 Ağustos zaferine giden yolu başlatan bu anekdotu hepimiz biliriz. Her zafer bayramında bu olayı hatırlatır, Atatürk'ün zekasına bir kere daha hayran olup atalarımızın kahramanlıkları karşısında gözyaşlarımızı tutamayız. Her gün bardak bardak içtiğimiz, sanki bin yıldır sabahları kahvaltılarımızı hep onunla yapar gibi kanıksadığımız çayın böyle de bir anlamı vardır bizim için. Ama o yıllara dönersek, çay kelimesi sadece partilerde geçen bir içecek adıdır halkın büyük kesimi için. Günümüzde olduğu gibi herkesin her gün ulaşıp demleyip içtiği bir içecek değildir. Dikkat ederseniz cephede savaşan askerlerimizin, sırtında mermi taşıyan kadınlarımızın, savaşı yöneten komutanlarımızın çay molası verdiklerine dair tek bir kayıt bile yoktur. Kadınlarımız aç bir ilaç mermi taşır, askerlerimiz komutanlarıyla birlikte ya kuru ekmek ya basit bir yemek yer, onların yanında üzüm hoşafı içer. Hiçbirisi çay içmez. Neden? Çünkü o yıllarda ülkemizde çay yetiştirilmiyordu ve halk tarafından tüketilen bir içecek değildi. Kısıtlı miktarda yurt dışından getirilen çay, sadece belli bir seviyenin üstünde gelire sahip insanlar tarafından tüketilen lüks bir içecekti. Ta ki Cumhuriyet'in ilanına kadar. Savaş kazanılmış, Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştu. Şimdi asıl büyük savaş başlıyordu. Ekonomik savaş. Kazanılan zaferin kalıcı olması, tam bağımsızlığın sürdürülmesi ve ülkesi için canını vermekten kaçınmayan bu milletin refahı için üretmek gerekiyordu. Daha Cumhuriyet ilan edilmeden önce 1923 yılı Şubat ayında İzmir İktisat Kongresi toplanmış ve ülkenin kalkınması için hangi alanlarda neler yapılacağı konuşulmuştu. Tarım bu alanlardan en önemlisiydi. Elimizde toprağımız vardı, henüz fabrikalarımız ve sanayimiz yoktu. En hızlı sonuç alacağımız alan tarımdı. Ülkede tarım yapılacak alanlar, ıslah edilecek bitkiler ve yeni yetiştirilecek ürünler gerekliydi. İşte çay da bu çalışmaların sonucu olarak girdi hayatımıza. Yunan işgalinden sonra Bursa'dan Ankara'ya gelen, Halkalı Ziraat Mektebi Ali'sinden mezun olan Zihni Derin diye bir adam çıktı ortaya. Daha 1921 yılında yapılan bir toplantıda Rize ili ve çevresinin huzurlu bir hayat sürebilmesi için geçiminin temin edilmesi gerektiğini söyleyecek kadar ileri görüşlü bir adamdı Zihni Derin. Rus devriminden sonra Batum kapısının kapatılması nedeniyle ekonomik zorluk içine düşen yöre halkı için geçim kaynaklarını araştırmış ve daha önce hazırlanan bir rapordan o yörede çay yetiştirilebileceğini tespit etmişti. İşte o günlerde dile getirdiği bu tezini nihayet hayata geçirebilecekti. Zihni Derin 1923 yılında Rize'ye gelir. Eski adı Garal Dağı olan hazineye ait bir bölgede 15 dekarlık arazi fidanlık işine tahsis edilir. Bölgede yaptığı incelemelerde bazı meraklıların Batum'dan dönüşlerinde getirdikleri, diktikleri gayet iyi gelişmiş çay fidanlarıyla karşılaşır. Rize'de ziraat fen memurluğu yapan İbrahim'i Batum'a göndererek bir miktar çay fidanı, çay tohumu ve mandalina çeşitleri getirterek fidanlığa diker. Daha sonra 1924'te kendisi de Batum'u ziyaret ederek Ruslar tarafından kurulmuş olan çay bahçelerini, çay fabrikasını, astropikal bitkiler araştırma istasyonunu inceler. Beraberinde getirdiği çay tohumu ve fidanları, narenciye ve bazı meyve çeşitleri, bambu kök saplarını fidanlığa diker. Halka çay fidanları dağıtır. Bölgenin iklim ve bölge yapısının çay yetiştirmeye uygun olduğu görüşüne varır. Fidanlığı bir Rus bahçıvanına emanet edip Ankara'ya görevinin başına döner. Ancak yeterli ilgi görmeyen bu ilk girişimi başarısız olur. Ama zihni derin bu başarısızlıktan yılmaz. Bir kanun teklifi hazırlar ve teklifi kabul edilerek kanunlaşır. Çıkarılan kanun, denemelerdeki başarısızlıklara rağmen çay yetiştirmek konusundaki kararlılık sonucu 1937 yılında ilk çay bahçeleri devletin desteği ve teşvikiyle kurulmaya başlar. İlk yaş çay yaprağı hasadı ve kuru çay üretimi 1938 yılında gerçekleştirilir. Yıllar içerisinde çay bahçeleri genişler, çay fabrikaları kurulur. Çay, Karadeniz insanı için temel geçim kaynağı, bizim içinse neredeyse sudan çok içtiğimiz bir içecek olur. Türkiye Cumhuriyeti'nin Yılmaz insanlarının üretimi esas almış bir ülke idaresinin yönlendirmesiyle ürettiği yeni ürünler sadece çayla kalmaz elbette. Osmanlı İmparatorluğu çok geniş bir coğrafyaya yayılmıştı. Doğal olarak birçok ürün hakimiyeti altındaki ülkelerden geliyordu. Ancak Birinci Dünya Savaşı yapılmış, topraklarımızın büyük bölümü kaybedilmişti. Artık kaybedilen topraklarda kurulan ülkelerden hiçbir meyve sebze gelmiyordu. Birçok ürün gibi narenciye de ithal edilir olmuştu. Öyleyse yapılacak tek bir iş vardı. Bu ürünleri de kendi topraklarımızda yetiştirmek, ülkemizde narenciye ziraatine başlamak. Nerelerde yetişir, hangi bölgenin havası suyu bu ağaçların yetişmesine uygundur? Nerelerdeki insan gücü yeterlidir? Bütün bunlar araştırılır ve İzmir'den başlayarak İskenderun'a kadar uzanan Akdeniz sahil şeridiyle Karadeniz'in doğu sahilleri ve Ege-Menderes Vadisi'nin birçok kısımları narenciye yetiştirilmesine elverişli bulunur. Memleketin ihtiyacını karşılamak amacıyla buralarda bahçeler kurulmasına başlanır. 1934 yılında yurt dışından muz klonları getirtilerek adaptasyon çalışmalarına başlanır ve Türk insanı ilk kez muzla tanışır. İtalya'dan, Amerika'dan getirilen portakal, limon, mandalina, greyfurt, kamkat gibi narenciye ürünlerinin fidanları köylüye dağıtılır. Ülkemiz bir narenciye cennetine döner. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün çok bilinen bir fotoğrafı vardır. Ellerinde iki portakal tutmaktadır. Biz o fotoğrafa bugünün bolluğu içerisinden bakıp sıradan bir fotoğraf sanırız. Oysa o fotoğrafın arkasında kocaman bir hikaye vardır. Tarih 19 Kasım 1937. Atatürk yurt gezisine çıkmıştır. Diğer diğer ülkesini gezip, gelişmeleri, gelinen noktaları kendi gözüyle görmek istemektedir. Mersin'e geldiğinde onu bir portakal bahçesine götürürler. Manevi kızı Sabiha Gökçen bir mandalina soyar ve Atatürk'e ikram eder. Atatürk yok der ve bana bir çakı verin, Ben kendi elimle bir ağaçtan portakal keseceğim ve kendi elimle soyacağım ve yiyeceğim. Bunu da ilk defa yapmış olacağım der. İşte o fotoğraf o bahçede çekilmiştir. İlk defa, evet ilk defa kendi eliyle ağacından kopardığı o portakallara dikkatle bakar o fotoğrafta. Çünkü elinde tuttuğu sadece basit bir meyve değildir. Yıllar öncesinin hayali, yılların emeği, kurulan fabrikaların parasıdır o portakal. Ekilen fidanlar meyve vermeye başlayıp ilk hasatlar yapıldığında biz bunları kime satacağız diye soran bakanına verdiği cevabın gerçeğiydi büyük bir mutlulukla yediği o portakal dilimleri. Ülkemizin ürününü parayla satmayacağız. Biz onlara bugün karınlarını doyuracak portakal vereceğiz. Onlar bize 100 yıl karnımızı doyuracak fabrikalar kuracaklar demişti. Dağın taşın narenciye ağaçlarıyla doldurulduğu, inanılmaz hasatların yapıldığı o bahçelerden toplanan ve Rusya'ya satılan portakallar ve diğer tarım ürünlerinin karşılığında Türkiye'de fabrikalar kuruluyor, kredi taksitleri de işte o elinde tuttuğu portakallarla ödeniyordu. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlarken başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi minnetle anıyor, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet rejimini onaylayan mebuslarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bir mucizedir Cumhuriyet.